Ayrım 35, sayfa 803. 19. Batıda Zitzkrieg. Batıda pek fazla hareket görünmüyordu. Bir kurşun bile atılmamıştı. Alman halkı bu savaşa başlangıçta oturma savaşı, yani Zitzkrieg demişti. Batıda da bu savaşa az sonra uydurma savaş dendi. İngiliz generali C.F.C. Fuller'in dediği gibi dünyanın en güçlü ordusu 26 tümenini Almanların geçmeyen bir ordunun karşısında Don Kişot gibi dövüşen müttefik ortadan kaldırırken Polonya çelik ve beton bir sığınağın içinde elini kolunu bağlamış oturuyordu. Almanlar bu işe şaştılar mı? Pek şaşmadılar. Ordu Genelkurmay Başkanı Halder 14 Ağustos tarihli günce yazısında Almanya'nın Polonya'ya saldırması halinde batıda durumun nasıl olacağını uzun uzadıya anlatmıştı. Bir Fransız taarruzunu pek mümkün görmüyordu. Fransa'nın Belçika istediği takdirde ordusunu Belçika'dan geçireceğini sanmıyordu. Vardığı sonuç Fransızların savunmada kalacaklarıydı. 7 Eylül'de Polonya ordusunun artık ne duruma düşeceği belli olunca Halder tümenlerin batıya kaydırılmasını planlamaya başladı. Brauchitsch'in o gün öğleden sonra Hitler ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını akşam deftere şöyle geçirmişti. Batıdaki harekat henüz açık değil. Gerçekten bir savaşa girmek arzusu olmadığını gösteren bir takım belirtiler var. Fransız kabinesinin kahramanlık çapı yok. İngiltere'de ise aklı başında bir takım düşüncelerin ilk belirtileri görülüyor. Hitler 2 gün sonra 3 sayılı emrini çıkarttı. Emir savaşın yönetilmesi üstüneydi. Kara ve hava kuvvetlerini Polonya'dan batıya göndermek için gereken hazırlıkların yapılması emrediliyordu. Ama batıda çarpışma olacağı kesin değildir. Emirde şöyle deniyordu. İngiltere'nin ve Fransa'nın kesin olarak çarpışmalara başlamasından sonra aşağıdaki durumlarda benim komutumun alınması gerekir. Kara kuvvetlerimizin ya da uçaklarımızdan birinin batı sınırlarını aşması ve Britanya üzerine yapılacak herhangi bir hava hücumu için gereken emri Hitler verecekti. Fransa ile İngiltere Polonya'nın saldırıya uğraması halinde bu ülkeye ne yapacaklardı? Neye söz vermişlerdi? İngiliz garantisi geneldi. Fransız garantisi ise somuttu ve 19 Mayıs 1939 tarihinde yapılan Fransız-Polonya askeri görüşmeleri sırasında saptanmıştı. Buna göre Fransızlar genel seferberlik ilanının 3. gününe doğru sınırlı hedeflere karşı gitgide artacak şekilde taarruz hareketlerine girişeceklerdi. Genel seferberlik Eylül'ün 1'inde ilan edilmişti. Ayrıca Almanların Polonya üzerindeki ağırlığı arttıkça Fransa kuvvetlerinin büyük bir bölümünü gene Fransız seferberliğinin 15. gününden başlamak üzere Almanya'nın üzerine saldırtmayı da kabul etmişti. Polonya Genelkurmay Başkanı Albay Jaklinitz, Fransızların bu büyük taarruz hareketi için ne kadar asker kullanacaklarını sorduğu zaman General Gamel'in 35-38 tümen kadar cevabını vermişti. Ama 23 Ağustos'ta Almanların Polonya'ya saldıracakları belli olunca korkak Fransız başkomutanı yukarıda gördüğümüz gibi Fransızların 2 yıldan önce yani 1941 veya 42'den önce bir taarruz hareketine geçemeyeceğini hükümetine söylemişti. O zaman Fransa'ya İngiliz askerlerinin ve Amerikan teçhizatının yardım edeceğini tahmin ettiğini de sözlerine ilave etmişti. Savaşın ilk haftalarında İngiltere Fransa'ya pek fazla kuvvet gönderecek durumda değildi. 11 Ekim'de yani Polonya'da çarpışmaların durmasından 3 hafta sonra İngiltere'nin Fransa'da yalnızca 4 tümeni 158 bin askeri bulunuyordu. Churchill buna sembolik bir yardım demişti. Führer 9 Aralık tarihine kadar hiçbir İngiliz zayiatı kaydedilmediğini yazar. 9 Aralık'ta yalnızca bir nöbet sırasında bir çavuş vurulmuştu. Fuller, Molinella ve Zaganara savaşlarından beri bu kadar kansız bir savaş görülmemiştir der. Bu kitabın yazarı 9 Ekim'de trenle Ren'in doğusuna gitti. Burası Fransız-Alman sınırından 150 kilometre uzaktaydı. Pazar günü güncesine şunu yazdı. Hiçbir savaş belirtisi yok. Trendeki personel savaş başlayalıdan beri bu cephede bir tüfeğin bile patlamadığını söyledi. Yalnızca Fransız kazamatlarını ve birçok yerlerde büyük maskeleme perdeleri arkasında yapılan tahkimatı görüyorduk. Almanların tarafında da aynı şeyler yapılıyordu. Her iki tarafın askerleri birbirlerine bakarak işlerine devam ediyorlardı. Almanlar tren yoluyla top ve malzeme getiriyorlar. Bu sırada Fransızlar onları hiç rahatsız etmiyorlardı. Garip bir savaş. Berlin Diary, sayfa 234. Alman generallerinin hepsi Nürnberg duruşmalarında geçmiş olaylar üzerindeki düşüncelerini açıklarlarken Batılı müttefiklerin Polonya seferi sırasında Batı'da hücuma geçmemekle büyük bir fırsat kaçırdıklarını söylemişlerdir. General Halder demiştir ki, Polonya'daki başarımız Batı sınırımızı hemen hemen büsbütün açık bırakmamız sayesinde mümkün olabilmiştir. Eğer Fransa durumun mantığını kavramış olabilseydi ve Almanya'nın Polonya'da harekata girişmesinden yararlanabilseydi, Ren'i hiçbir engelle karşılaşmadan geçebilir ve Ruhr bölgesini tehdit edebilirdi. Ruhr ise Almanya'nın savaşı sürdürmesi için gereken en önemli etkendi. General Jodl da şöyle demişti. Eğer biz 1939'da iflas etmemişsek, bunun tek nedeni batıda bulunan 23 Alman tümeni karşısında yaklaşık olarak 110 Fransız ve İngiliz tümeninin tamamıyla hareketsiz durumda tutulmuş olmasıdır. OKV şefi General Keitel de bu ifadeye şunu eklemiştir. Biz askerler Polonya seferi sırasında her zaman Fransa'dan bir hücum bekledik ve gelmeyince şaştık. Bir Fransız hücumu yalnızca bir Alman askeri perdesiyle karşılanabilirdi. Gerçek bir savunmayla değil. Batı'da Alman kuvvetleri karşısında ezici bir üstünlüğe sahip bulunan Fransız ordusu ilk iki İngiliz tümeni Ekim'in ilk haftasına kadar gönderilmemişti. General Gamelin ile Fransız hükümetinin yazılı olarak söz vermiş olmalarına rağmen neden hücuma geçmedi? Bunun birçok nedeni var. Fransız Yüksek Komutanlığı ile hükümet ve halktaki bozguncu hava, Fransa'nın daha unutmamış olduğu Birinci Dünya Savaşı anıları ve eğer önlenebilirse bir daha böyle bir felakete uğramamak kararı, Eylül'ün ortalarına doğru Polonya ordularının tamamıyla yenilmiş olmasının ve Almanların bundan böyle hemen batıya dönüp daha üstün kuvvetlerle Fransızları yeneceklerinin bilinmesi. Almanların karada ve havada üstünlüğünden korkulması. Nitekim Fransız hükümeti Almanların Fransız fabrikalarını bombardıman etmelerinden korktuklarından İngiliz hava kuvvetlerinin Almanya'daki hedefleri bombardıman etmemeleri için direnmişti. Alman sanayinin kalbi olan Ruhr'un bombalanması Almanya için bir felaket olurdu. Birçoklarının sonradan itiraf ettikleri gibi Almanlar Eylül ayında en çok bundan korkuyorlardı. Aslında Eylül ayı içinde Fransızların neden Almanya'ya hücum etmediklerini belki de en iyi anlatan Churchill'dir. Bu savaş der, belki de yıllarca önce yitirilmişti. Ne zaman? 1938'de Münih zamanında, 1936'da Ren'in işgali sırasında ve ondan da bir yıl önce Hitler'in Versay Antlaşması'nı bozarak zorunlu askerliği kurduğu zaman müttefikler bu çıkışlar karşısındaki hareketsizliklerini şimdi ödüyorlardı. Ve Paris ile Londra hareketsiz kalmakta devam ederek bu bedelin ödenmesinden hala kaçınabileceklerini sanıyorlardı. Denizlerde harekat başlamıştı. Alman donanması batıdaki Alman ordusu gibi kısıtlanmamıştı. donanma çatışmaların başladığı ilk hafta içinde 11 İngiliz gemisi batırmıştı. Bunların tutarı 64.595 tondu. Bu sayı 1917 Nisan'ında Almanların denizaltı savaşına son hızıyla devam ettikleri ve İngiltere'yi neredeyse yenecekleri sırada her hafta batırdıkları tonajın hemen hemen yarısıydı. İngiliz kayıpları sonradan gittikçe azaldı. İkinci hafta 53.561 tona, üçüncü hafta 12.750 tona ve dördüncü hafta sonunda da 4.646 tona düştü. Böylece Eylül ayı içinde Alman denizaltıları 135.552 ton tutarında 26 gemi batırdı. 16.488 ton tutarında 3 gemi de mayınlandı. O sırada amirallik birinci lordu olan Churchill genel sayıları 26 Eylül'de avam kamerasında açıkladı. Düzeltilmiş tam sayıyı ise hatıralarında verdi. Avam kamerasına o sırada 6 ya da 7 denizaltının batırıldığını açıkladı. Ancak kitabında da açıkladığı gibi fiilen 2 denizaltının batırıldığını sonradan öğrendi. Churchill'in söylevi günlük bir hikaye ile de ilgiliydi. Bir denizaltı komutanı az önce batırdığı bir İngiliz gemisinin yerini şahsen Churchill'e bildirmiş ve hemen yardım gönderilmesini kendisinden rica etmiş. Churchill cevabı nereye vereceğini bilmiyordum ama kendisi elimize geçmişti der. Oysa geçmemişti. Bu kitabın yazarı 2 gün sonra denizaltı komutanı yüzbaşı Herbert Schurze ile Berlin'de Amerika'ya yaptığı bir yayın sırasında konuştu. Yüzbaşı not defterini çıkarıp Churchill'e gönderdiği mesajı gösterdi. Churchill'in kitabına bakınız. The Gathering Storm, sayfa 436-37. Berlin Diary, sayfa 225-227. Bu azalmanın İngilizlerin bilmedikleri bir nedeni vardı. 7 Eylül'de Amiral Raeder Hitler'le uzun uzadıya konuşmuştu. Polonya'daki ilk zaferlerinden ve Fransızların batıda harekete geçmemelerinden ötürü sevincinden kabına sığamayan Hitler donanmadan biraz yavaş gitmesini istemişti. Fransa siyaset ve askerlik bakımından harekete geçmek istemediğini gösteriyordu. İngilizler de duraksıyor gibiydiler. Bu durum karşısında Atlantik'teki denizaltıların istisnasız bütün yolcu gemilerine yol vermesi, Fransızların bütün gemilerine hücum edilmemesi, Kuzey Atlantik'teki Deutschland ile Güney Atlantik'teki Graf Spee cep kruvazörlerinin bir süre için bekleme üslerine çekilmeleri kararlaştırıldı. Raeder'in güncesine yazdığına göre genel politika batıdaki siyasi durum daha açıkça belli oluncaya kadar biraz durmak. Bu süre yaklaşık olarak bir hafta kadardı. Atenya'nın batırılması. Hitler ile Raeder'in 1 Eylül günü yaptıkları görüşme sırasında aldıkları bir karar vardı. Amiral bu kararı güncesine şöyle geçirmiş. Denizaltılar üslerine dönmeden Atenya olayını çözmek için hiçbir girişimde bulunulmayacak. Yukarıda söylediğimiz gibi deniz savaşı İngiltere'nin savaş ilanından 10 saat sonra başlamış. 1400 yolcu taşıyan Atenya adlı İngiliz gemisi 3 Eylül günü gece saat 9'da hiçbir uyarım yapılmadan Hebrides adalarının 200 mil kadar batısında torpillenmiş. 112 kişi boğularak ölmüştü. Ölenler arasında 28 de Amerikalı vardı. Alman Propaganda Bakanlığı Londra'dan gelen ilk haberleri Donanma Yüksek Komutanlığı'na sormuş. Komutanlık sözü geçen yerde denizaltıların bulunmadığını bildirmiş ve geminin Almanlar tarafından batırıldığını inkar etmişti. Bu facia Hitler ile Donanma Yüksek Komutanlığı'nı çok şaşırtmıştı. İngilizlerin verdikleri ilk raporlara inanmamışlardı. Denizaltı komutanlarına gemilerin uyarılmadan batırılmasını yasaklayan Lahey Antlaşması'na kesinlikle uymaları emri verilmişti. Denizaltılarla radyo konuşmaları yapılamadığı için olup bitenleri anlamak olanağı bulunamamıştı. Ertesi gün, yani Eylül'ün 4'ünde bütün denizaltılara şu sinyal verildi. Führer'in emriyle yolcu gemilerine karşı himaye altında olsa bile hiçbir suretle harekete geçilmeyecektir. Buna karşın güdümlü Nazi basını bir iki gün İngilizlerin Amerika'yı savaşa sokmak amacıyla kendi gemilerini batırdıklarını iddia etti. Gerçekten de Wilhelmstrasse 28 Amerikan yurttaşının ölümüne sebep olan facia karşısında Amerika'nın göstereceği tepkiyle yakından ilgileniyordu. Geminin batırıldığının ertesi günü Weizsäcker Amerikan maslahat güzarı Alexander Kirk'e haber gönderdi ve bu işi bir Alman denizaltısının yaptığını inkar etti. Olayın geçtiği yerde hiçbir Alman teknesi yoktu. O akşam devlet sekreteri sonradan Nürnberg'de verdiği ifadeye göre Reeder'le konuştu ve 1. Dünya Savaşı'nda Lusitania'nın batırılmasının Amerika'yı nasıl savaşa sürüklediğini hatırlattı ve Birleşik Amerika'yı kışkırtmamak için elden gelen her şeyin yapılmasını kendisinden rica etti. Amiral hiçbir denizaltının böyle bir şeye girişmeyeceğini kendisine temin etti. Amiral Reeder, Ribbentrop'un zoruyla Amerikan deniz ateşesinden 16 Eylül'de gelip kendisini görmesini rica etti ve o sırada Atenya'nın Alman denizaltısı tarafından batırılmamış olduğunu kesinlikle gösteren raporlar aldığını bildirdi. Kendisinden de durumu hükümetine bildirmesini rica etti. Ataşe, amiralin bir ricasını hemen yerine getirdi. Şifre ile çekilmiş olacak. Deniz ateşesinin Washington'a çektiği telgrafın kopyası Nürnberg'de Alman deniz evrakı arasında bulunmuştur. Grand Amiral doğruyu söylememişti. 3 Eylül'de bütün denizaltılar henüz üstlerine dönmemiş bulunuyorlardı. Oberleutnant Lemp'in komutasındaki U-30 denizaltısı da dönmeyenler arasındaydı. Bu denizaltı ancak 27 Eylül'de üstüne döndü. Gemiyi denizaltılar komutanı Amiral Karl Dönitz karşıladı. Dönitz yıllar sonra Nürnberg'de bu karşılaşmayı anlattı ve böylelikle sonunda Atenya olayının iç yüzü anlaşıldı. Denizaltı Wilhelmshaven'da limana girdiğinden geminin kaptanı Oberleutnant Lemp'i karşıladım. Kendisi benimle gizli konuşmak istediğini söyledi. Çok üzgün olduğunu hemen anladım. Kuzey Manş bölgesinde Atenya'nın batışından kendisini sorumlu saydığını hemen söyledi. Benim önce verdiğim talimata uyarak İngiliz adalarına yaklaşan silahlı bir ticaret gemisi bulunup bulunmadığını gözlüyormuş. Sonradan aldığı telsiz sinyallerinden adının Atenya olduğunu anladığı bir gemiyi karakol gezen silahlı bir ticaret gemisi sanarak torpillemiş. Lemp'i raporu vermek üzere hemen Berlin'deki donanma savaş kurmayına uçakla gönderdim. Bu arada geçici bir tedbir olmak üzere olayı çok gizli tutmasını kendisine emrettim. Aynı gün ya da ertesi gün sabah erkenden Kapitän zur See Fricke'den aşağıdaki emri aldım. 1. Olay tamamen gizli kalacaktır. 2. Deniz Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı OKM olayın askeri mahkemeye götürülmesini gereksiz bulmuştur. Çünkü kaptanın iyi niyetle davrandığı anlaşılmıştır. 3. Siyasi yorumlar OKM tarafından yönetilecektir. Führer'in hiçbir denizaltının Atenya'yı batırmadığı şeklindeki siyasi iddialarıyla hiçbir ilgim yoktur. Ama Dönitz herhalde daha başlangıçta gerçeğin bu olduğundan kuşkulanmıştı. Yoksa gidip U-30 denizaltısını rıhtımda karşılamazdı. Sonra da gerçeğin herhangi bir şekilde ortaya çıkmaması için gemi jurnalini ve kendi güncesini de değiştirmezdi. Nürnberg'de itiraf ettiği gibi Atenya adının U-30 jurnalinden silinmesini emreden odur ve kendi güncesinden de silen yine kendisidir. Ayrıca bütün personele bu olayı gizlemeleri için yemin de ettirmiştir. Aralarında Lemp de olmak üzere denizaltı subayları ile personelden bir kısmı U-110 denizaltısına nakledildiler ve 9 Mayıs 1941'de bu denizaltıyla denize açıldılar. Personelden biri Atenya'nın batmasından birkaç gün sonra bir uçaktan atılan mermiyle yaralanmıştı. Yaralı İzlanda'da Reykjavik'e çıkarılırken bir şey söylemeyeceği üzerine kendisine yemin verdirildi. Yaralı sonradan Kanada'da POV kampına götürüldü. Savaştan sonra olayları yeminli ifadeyle açıkladı. Almanlar bu adamın konuşmasından korkuyorlardı. Ama savaşın sonuna kadar ağzını açıp bir şey söylemedi. Her ulusun yüksek komutanlıklarında savaş sırasında yabancılardan saklanacak bir yığın sırları bulunur. Ve Amiral Raeder'in Nürnberg'de söylediği gibi Hitler'in Atenya olayının gizli tutulmasında direnmesi doğru olmasa bile anlaşılabilirdi. Her şeyden önce Deniz Komutanlığı başlangıçta Almanların sorumluluğunu inkar etmekle iyi niyetli olduğunu göstermişti. Sonradan kabul ederse çok zor bir duruma girebilirdi. Ama Hitler bununla da kalmadı. 22 Ekim Pazar günü Propaganda Bakanı Goebbels'in kendisi radyonun başına geçerek yazar bu yayını çok iyi hatırlar. Churchill'i Atenya'yı batırmakla suçladı. Ertesi gün resmi Nazi gazetesi Völkischer Beobachter'in birinci sayfasında Churchill Atenya'yı batırdı başlığı altında uzun bir yazı çıktı. Yazıda amirallik birinci lordunun gemiye saatli bomba koyduğu iddia ediliyordu. Nürnberg'de radyo yayınını ve yazısının yazılmasını bizzat Führer'in emrettiği anlaşıldı. Raeder, Dönitz ve Weizsäcker bu edepsizce yalandan ötürü çok üzüntü duydular ve ellerinden bir şey gelmedi. Korkunç Nazi başkomutanının her fiyaskosunda amirallerin ve Dışişleri Bakanlığındaki sözde Nazi düşmanlarının ve birçok generallerin bu karaktersizce davranışları Almanya'ya tarihin en karanlık sayfalarından birini yazdıracaktır. Hitler barış teklif ediyor. Basın bu gece açıkça barıştan söz ediyor diye yazmışım günceme. 20 Eylül'de bugün kendileriyle konuştuğum bütün Almanlar barış olacak diyorlar. Çok umutlular. Bir gün önce Hitler'in her yanı donatılmış belediye sarayında öğleden sonra yaptığı konuşmayı dinlemiştim. 1 Eylül'de savaşın başladığı zaman Reichstag'da verdiği söylevden beri ilk kez konuşuyordu. Bu konuşmayı hala kahramanca dayanan Varşova'dan yapamadığı için belli ki çok kızgındı. Zaman zaman İngiltere'ye ağzına geleni söylediği halde yine de ufak bir jest yapmaktan vazgeçemedi. İngiltere ve Fransa'ya karşı hiçbir savaş amacım yok dedi. Fransız askerini severim. Bugün ne için savaştığını bilmiyor. Tanrı'yı da imdadına çağırmayı unutmadı. Şu anda ordularımızı koruyan Tanrı'nın bir savaşın ne kadar yararsız olduğunu başka uluslara anlatmasını ve barışın iyilikleri üstünde onları düşündürmesini dilerim. 26 Eylül'de Varşova düşmeden bir gün önce Alman basını ve radyosu büyük bir barış saldırısına geçti. O sırada günceme şöyle yazmışım. Fransa ile İngiltere artık neden dövüşsünler? Dövüşülecek bir şey kalmadı ki ortada. Almanya batıda hiçbir şey istemiyor. Bir iki gün sonra Polonya'da alacağını hemen almış olacak. Rusya'da barış taarruzuna katıldı. Molotov-Ribbentrop Doğu Avrupa'yı bölen gizli maddeleriyle birlikte Alman-Sovyet sınır ve dostluk antlaşmasını imzaladıkları sırada yani 28 Eylül'de Moskova'da gürültülü bir barış bildirisi kaleme aldılar ve imzaladılar. Bildiride şöyle deniyordu. Almanya ile Rusya Polonya devletinin dağılmasından doğan sorunları çözdükten ve Doğu Avrupa'da sürekli bir barış için gereken sağlam temeli yarattıktan sonra Almanya, İngiltere ve Fransa arasındaki savaş durumuna bir son vermenin bütün ulusların gerçek çıkarına uygun olacağına inandıklarını karşılıklı olarak ifade ederler. Bundan dolayı her iki hükümet de ortak çabalarını bu amacın olabildiği kadar erken sağlanmasına yönelteceklerdir. Ancak iki hükümetin de çabaları sonuçsuz kalırsa bu durum savaşın sürmesinden İngiltere ve Fransa'nın sorumlu olacaklarını olduklarını gösterecektir. Hitler barış mı yoksa savaşı sürdürmek ve Sovyetlerin yardımıyla savaşın sorumluluğunu müttefiklere mi yüklemek istiyordu? Belki kendisi de bilmiyordu bunu ama az çok kesin bir kararı da vardı. 26 Eylül'de barış yollarını hala arayıp duran Dali Rus'la uzun bir konuşma yaptı. Bizim yorulmaz İsveçli iki gün önce Oslo'da eski arkadaşı Ogilvy Forbes'la görüşmüştü. Berlin elçiliğinin bu eski danışmanı Norveç başkentinde İngiliz diplomatik heyetinde yine aynı görevde bulunuyordu. Doktor Schmidt'in yazdığı gizli bir muhtıraya göre Dalia Rus, Forbes'un İngiliz hükümetinin barış yolu aradığını kendisine söylemiş bulunduğunu Hitler'e açıkladı. Yalnız bütün iş şuradaydı. İngiltere namusunu nasıl kurtaracaktı? Hitler şu cevabı verdi. Eğer İngiltere gerçekten barış istiyorsa 2 hafta içinde barışa kavuşabiliriz. Hem de namusuna bir leke sürülmeden. Führer Polonya'nın bir daha ayağa kalkamayacağı gerçeğini İngilizlerin kabul ettikleri takdirde pekala anlaşabileceklerini söyledi. Daha da ileri giderek Avrupa'nın geri kalan bölümünde statükoyu garanti etmeye hazır olduğunu açıkladı. İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Danimarka'ya da aktif garantiler verecekti. Bundan sonra barış görüşmelerinin nasıl başlayacağı düşünüldü. Hitler bu iş için Mussolini'yi öne sürdü. Dalia Rus ise Hollanda kraliçesinin daha tarafsız olabileceğini söyledi. Görüşmede hazır bulunan Göring de önce İngiliz ve Alman temsilcilerinin gizlice Hollanda'da buluşmalarını ve sonra bir ilerleme kaydedildiği takdirde kraliçenin her iki ülkeyi ateşkes görüşmeleri için çağırmasını teklif etti. İngiltere'nin barış isteğinden kuşkulandığını gereksizce söyleyen Hitler de sonunda İsveçli'nin teklifini kabul etti. İsveçli tespit edilen yönlerde durumu iskandil etmek üzere hemen ertesi gün İngiltere'ye gidecekti. Dalia Rus ayrılırken Hitler kendisine İngilizler eğer istiyorlarsa barışa kavuşabilirler dedi. Ancak acele etmeleri gerek. Führer'in kafasındaki eğilimlerden yalnızca biriydi bu. Başka bir eğilimini de generallerine açıkladı. Halder'in bir gün önce 25 Eylül'de güncesine yazdığı yazıda Führer'in batıya hücum planından söz edilmektedir. 27 Eylül'de Hitler'in İngilizlerle barış yapmaya hazır olduğunu Dalia Rus'a temin ettiğinin ertesi günü Hitler Wehrmacht komutanlarını başbakanlığa çağırdı ve Fransız-İngiliz ordusu da hazır olmadığına göre batıya olabildiği kadar erken hücum etmeye karar verdiğini açıkladı. Dahası Brauchitsch'e göre hücumun tarihini bile tespit etti. 12 Kasım. Varşova'nın o gün teslim olduğunu bildiren haberlerin Hitler'i alevlendirdiği belliydi. Fransa'nın da en az Polonya kadar kolaylıkla dize geleceğini düşünüyordu belki. Bununla birlikte Halder 2 gün sonra Führer'e anlatılmak üzere defterine bir not yazmış. Not şu: Polonya seferinde kullanılan teknik batıya uygulanamaz. İyi örgütlenmiş bir ordunun karşısında bu teknik işe yaramaz. Berlin'de 1 Ekim'de Şansölye ile uzun boylu bir görüşme yapan Siano, Hitler'in kafasından geçenleri en iyi anlayan adamdı. O sırada Almanları büsbütün yalnız bırakan ama yine de görünüşünü bozmamaya çalışan genç İtalyan Dışişleri Bakanı, Führer'in kendisine güveni olduğunu söylüyordu. Hitler planlarını anlatırken sıra dövüşme metotlarına ve araçlarına gelince Hitler'in gözleri parlamış, İtalyan konuk izlenimlerini şöyle özetliyor. Bugün büyük zaferden sonra halkına sağlam bir barış getirmek belki de Hitler'in hala arzuladığı bir amaç. Ama bu amaca varmak için zaferinin haklı meyveleri saydığı şeylerde en ufak bir fedakarlık yapmak zorunda kalacak olursa o zaman savaşmayı bin kere daha çok isteyecek. Mussolini Hitler'in zafere olan inancını paylaşmıyordu. Siano'nun 3 Ekim tarihinde güncesine yazdığı gibi İngilizlerle Fransızların iyice dayanacaklarını düşünüyordu. Neden saklıyor bunu Mussolini? Hitler'in birdenbire üne erişmesini acı acı kıskanıyor gibi. Siano Diaries sayfa 155. 6 Ekim günü öğleyin Reichstag'da oturmuş Hitler'in barış çağrısını dinlerken durmadan çalınan aynı plağı dinler gibiydim. Son istiladan sonra içten ve makul bir barış çağrısı gibi görünen kurbanı düşünmeyecek olursanız bu sözlerini hep aynı ciddilik ve açıklıkla aynı kürsüden kaç kere dinlemiştim. Şimdi yine bu güneşli açık sonbahar günü aynı güzel sözlerle ve aynı yalancılıkla aynı sözleri tekrarlıyordu. Uzun bir söylevdi bu. O zamana kadar söylediği sözlevlerin en uzunlarından biri. Ama sonuna doğru, yani 1,5 saatten fazla, tarihi kendisine özgü bir şekilde bozduktan ve Polonya'da Alman ordularının durumunu iyice şişirdikten sonra bu gülünç devlet demişti Polonya'ya, barış tekliflerine ve bu tekliflerin nedenlerine geçti. Benim başlıca çabam Fransa ile aramızdaki bütün kötü niyet izlerini silmek ve bu ilişkileri her iki ulus için dayanılabilir duruma getirmekti. Almanya'nın Fransa'dan hiçbir isteği yoktur. Alsace-Lorraine'nin sorunundan bile söz etmek istememişimdir. Eski düşmanlıkları sonsuzca gömmek ve şerefli bir geçmişe sahip olan her iki ulusu da birbirine yaklaştırmak istediğimi Fransa'ya her zaman söylemişimdir. Ya İngiltere? İngiliz-Alman anlayışını ve İngiliz-Alman dostluğunu gerçekleştirmek için de daha az çalışmadım. Hiçbir zaman ve hiçbir yerde İngiliz çıkarlarına karşı bir harekette bulunmadım. Avrupa'da ve dünyada barışın ancak Almanya ile İngiltere arasında bir anlaşmaya varılmasıyla gerçekleşebileceğini bugün bile hala inanıyorum. Ya barış? Batı'da bu savaşın ne gereği var? Polonya'nın yeniden kurulması için mi? Anlaşma bir daha geri gelmeyecektir. Polonya devletinin yeniden kurulması sorunu Batı'da savaşmakla çözülecek bir problem değildir. Bu problem yalnızca Rusya ile Almanya arasında çözülebilir. Daha doğumunda Polonyalılardan başka herkes tarafından bir garibe olarak adlandırılmış olan bu bir devleti yeniden kurmak için milyonlarca insanı harcamak ve milyonlar değerinde malları yok etmek anlamsız bir şeydir. Daha başka neler mi var? Eğer bu savaş yalnızca Amerika'da bir rejim kurmak için yapılıyorsa, o zaman milyonlarca insanın kanı boş yere akıtılmış olacaktır. Hayır, Batı'daki bu savaş hiçbir sorunu çözemez. Çözülecek bir sürü sorun daha vardı. Hitler bunların uzun bir listesini yaptı. Bir Polonya devletinin yapısı, böyle bir devletin artık var olmaması konusunda Rusya ile anlaşmışlardı. Yahudi sorununun çözülmesi ve bir karara bağlanması, Almanya'ya verilecek sömürgeler, uluslararası ticaretin yeniden canlandırılması, kayıtsız şartsız garanti altına alınacak bir barış, silahların azaltılması, hava savaşı, zehirli gaz, denizaltı ve bunun gibi düzen altına alınması, Avrupa'da azınlık sorununun çözümü. Bu büyük amaçlara varabilmek için çok geniş bir hazırlıktan sonra belli başlı Avrupa devletleri arasında bir konferansın toplanmasını teklif etti. Avrupa kıtasının kaderini yıllarca belirleyecek olan böyle bir konferans diye devam etti. Toplar patlarken ya da seferber edilen orduların baskısı altında maksadına erişemez. Ama Eğer bu problemler eninde sonunda çözülecekse, bu çözümü milyonlarca insanı ölüme göndermeden ve milyarlar tutarında zenginlikleri mahvetmeden yapmak daha doğru olur. Her geçen gün yeni yeni kurbanlar isteyecek. Avrupa'nın ulusal zenginliği mermiler altında tuzla buz olacak ve her ulusun gücü savaş alanlarında yitirilecek. Çok kesin olan bir şey var. Dünya tarihinde hiçbir zaman iki galip olmamıştır. Ama her iki tarafında kaybı çok olmuştur. Aynı görüşte olan uluslar ve bu ulusların liderleri şimdi cevap versinler ve savaşın daha iyi bir çözüm olduğunu sananlar şimdi kendilerine uzattığım eli geri çevirsinler bakalım. Hep aklı Churchill'deydi. Ama eğer Churchill'e onu izleyenlerin düşünceleri hakim olacaksa, o zaman bunlar benim son sözlerim olacaktır. O zaman dövüşeceğiz. Alman tarihinde bir daha Kasım 1918 olmayacaktır. Reichstag'dan dönüşümde güncemi yazarken İngilizlerle Fransızların bu yuvarlak tekliflere 5 dakikalarını bile ayıracaklarını sanmıyordum. Ama Almanlar iyimserdiler. O akşam radyo yayını yapmak üzere giderken Hitler'in kendi gazetesi Völkischer Beobachter'in erken basılmış sayısını aldım. Koskocaman harflerle şunlar yazılmıştı: Almanya'nın barış teklifi. Fransa ve İngiltere'ye karşı bir savaş amacımız yok. Sömürgelerden başka hiçbir revizyon isteğimiz yok. Silahların azaltılması, bütün Avrupa uluslarıyla işbirliği.